Herkese selamlar. Sıfırdan Global'in bu bölümünde Evreka kurucu ortağı ve CEO'su Umutcan Duman konuğumuz. Umutcan selamlar, hoş geldin.
Selam abi, hoş bulduk. Teşekkür
Nasılsın?
ederim davetiniz için.
Ben teşekkür ederim. Nasılsın görüşmeyeli?
İyi valla, bayağı yoğun çalışmaya devam ediyoruz. Aslında herkes de aynı cevap vardır ama sen de iyisindir umarım.
Ben de iyiyim, teşekkürler. En son seninle SaaS konferansında konuşmuştuk Mart 2021'de. Yani bir 5-6 ay oldu. Tekrardan bir araya gelme fırsatı oldu. Yani burada zaten seni tanımayanlar için o linki ben bırakacağım. O yüzden hani tanıtım kısmını direkt geçebiliriz. Hani Evreka'yı tanıtma kısmında. Çünkü zaten daha önceden de tanıtmıştık. Ben direkt şeyi sormak istiyorum. Hani o günden bugüne neler oldu? Belki bir hani güncel bilgi paylaşım olabilir. Siz en son konuştuğumuzda hani donanım tarafından daha çok böyle software as a service ya da her şeyin bir arada olduğu all in one bir yapıya dönüşmüştünüz. Hani o nasıl gidiyor? Orada farklı bir yöne gitme oldu mu ya da daha fazla genişleme gibi bir yönelim oldu mu? Oradan başlayalım istersen.
Tabii abi, çok teşekkür ederim. Tam olarak dediğin gibi aslında bir IoT şirketi olarak doğduk ama yolda pazarın ihtiyaçlarıyla birlikte o IoT'yi de içine alan daha da büyük bir çember çizmeye çalıştık diyelim. Bu çember ne demek? Aslında atığın hem toplanma operasyonunu hem de daha önce çok da bakmadığımız atığın işlenme operasyonunu yönetmeye başladık. Bu yılın başından itibaren girdiğimiz ve artık ciddi anlamda bu konuda da müşteri kazandığımız atığın işlendiği taraflar da var. Buna MRF diyorlar. Material Recovery Facilities. Aslında atığın işlendiği taraflar. Oralara da çözüm geliştirdik ve artık şunu diyebiliyoruz gönül rahatlığıyla. Dünyada waste management, atık yönetimini uçtan uca cover edebilen nadir 3-5 şirketten bir tanesiyiz. Ciddi anlamda yani 10 tane şirket yoktur bu kadar coverage sağlayan. Zor bir konu bu kadar cover etmek. İyi bir ürün geliştirme gerektiriyor ve iyi pazar penetrasyonu sabrı gerektiriyor. Biz de aslında hep böyle birer tohum atma niyetindeydik. O günden bugüne bakacak olursak abi işte İngiltere'ye, Amerika'ya, Singapur'a, Malezya'ya girdik. İsrail'de çok hızlı büyüdük o günden bu yana. Kanada'da işimizi büyüttük, İsveç'te büyüttük işimizi gibi. Aslında bizim için böyle ciddi mihenk taşı olan hamleler yaptık. Hem ürün boyutunda hem de pazar penetrasyonu boyutunda. Böyle bir özet vermiş olayım. Yani son birkaç ayda neler oldu dersek böyle şeyler oldu.
Süper. Peki şey anlamında hani pazar ve sizin genel olarak ürünün kapsadığı artık bir böyle bir platforma zaten konuşuyorduk, platforma dönüşme. İşte biraz daha atık yönetiminin Salesforce'u olma gibi bir hani amaç vardı zaten sizde. Burada hani şey olarak kullandığınız teknolojiler olarak farklı alanlara yöneldiniz mi? Bunu özellikle şeyden soruyorum. Web sitenize bir girip baktım bugün. Hemen bir kitap pop-up'ı çıktı. İşte şey atık yönetiminde yapay zeka ve işte veri kullanımının hani nasıl kullanabileceği, nasıl faydalanabileceği gibi bir kitap başlığı gördüm. Yani böyle indirip çok hızlıca bir bakıverdim. Hani mesela burada yapay zekaya yönelik yeni ürün özellikleri ya da yeni işte şeyler, çözümler sunmaya başladınız mı? Burada neler, hani yeni gelişmeler oldu mu? Bir de bunu sormak istiyorum. Yani ürünün teknolojisi kısmında.
Abi şimdi orada da birkaç tane boyutu var. Bazıları henüz launch edilmedi. Bazıları da hani böyle nasıl diyelim arka tarafta kullanılan kabiliyet setleri. Yani müşteri bunu çok hissetmese de aslında bizim müşteriye verdiğimiz hizmeti maksimize eden şeyler. Özellikle biz software'ı bir altyapı olarak kurguluyoruz. Yani bu kesinlikle olması gereken bir altyapı. Üstüne bizden ya da başka tedarikçilerden aldığı farklı sensörleri, IoT ürünlerini diyelim, bizim sisteme entegre edebiliyoruz. Dolayısıyla o kadar fazla gelen datayı farklı farklı yerlerde işleyebiliyor olmak, bunların potansiyel yaşayacağı, sahada yaşayacağı problemleri önden fark edebiliyor olmak gibi kabiliyetler elzem duruma gelmeye başladı. Bu bir tane hikayesi. Bir ikincisi abi, aslında şunu fark ediyoruz ki atık yönetimi dediğimiz döngü ne kadar uçtan uca cover etmeye başlarsak o kadar fazla akış olduğunu gördük. Ve bunlardan bir tanesi de ödeme. Şimdi örneğin biz Singapur'un bütün elektronik atık altyapısını biz sağlıyoruz. Ve bunun sonunda bütün raporlarda bizim sistemlerden Singapur'un Ulusal Çevre Ajansı'na gidiyor. Burada işin içerisinde payment'ı da dahil ettik. Yani bugün sen evindeki bir tane buzdolabını atmak istediğinde fotoğrafını çekiyorsun. Fiyatı belli oluyor. Ödemesini yapabiliyorsun direkt sistemden. Araç geliyor. alıyor. Proof of service, dijital imzası, fotoğrafı derken rota optimize edildi. Araç gitti, tesise girdi, onun ayrıştırılması yapıldı, onun envanteri yönetildi gibi hepsini uçtan uca yönetebilir hale de geldik. Dolayısıyla tabii ki payment altyapısını biz yapmıyoruz. Bu işte dünyanın devleri var abi. Burada EasyCo, PayU biliyorsun. Diğer tarafta Stripe gibi gibi dünya devleriyle işbirliği yapıyoruz. Bir de abi bu süreçte bence çok önemli bir update'di. Bizim için yine bir mihenk taşıydı. Daha önce çok göz dikmediğimiz bir alan. İşin CRM boyutunu da almaya başladık. Yani Singapur'da Salesforce'u beat ettik.
Süper.
Salesforce yerine Evraka'yı kullanıyor.
Süper. Çok güzel gelişmeler. Yeni pazarlardan da bahsettin zaten. Şimdi pandemiden zaten konuşmuştuk daha önceki SaaS konferansında da. Şimdi hani paylaşımlarınızdan da görüyorum. Amerika'ya gittiniz, Dubai'ye gittiniz. Hani artık daha böyle offline etkinlikler tekrardan artmaya başladı. İşte fuarlar olsun. Şu an sizin hani fuarlar nasıl geçiyor? Önce bunu sormak istiyorum. Yani eskisine göre eskiden de katılıyordunuz pandemi öncesinde. Hani pandemiyle birlikte nasıl bir değişiklik oldu? İşte katılımcı sayısı, ilgi falan hani bu ya da işte genel olarak fuarın düzeni sizin için artıları eksileri nasıl oldu?
Abi biz öncelikle fuarlara tabii ki zaman içerisinde daha da tecrübeli gitmeye başladık. O yüzden fuarı sadece oradaki 2-3 gün olarak görmüyoruz. O sebeple marketing ekibi sen de yakından tanıyorsun artık.
Aynen.
Böyle öncesinde, sırasında, sonrasında diye farklı bir structure'la çalışıyor aslında. Öncesinde gitmeden başka çalışma, orada başka, sonrasında başka gibi. Bir de gitmişken 3 gün gitmiyoruz da 1 hafta, 10 gün, 2 hafta gibi biraz daha uzatıp önüne arkasına gitmişken toplantılar organize ederek yönetiyoruz biz bu süreçleri. Hı-hı. Ama tabii ki soruna gelecek olursak fuarlar COVID öncesine göre biraz daha zayıf. İnsanlar daha az geliyor, şirketler daha az yatırım yapmayı istiyor vesaire. Ama biz burada fırsat olarak görüyoruz bunu abi. Daha az şirket gelirken biz orada varlığımızı sürdürmeye devam edelim. Bizim sektör ister istemez böyle eski usul işleyen, bak tekrar geldi, bak tekrar geldi, demek ki köklü bir şirket falan dedirtmemiz gereken yerler. O yüzden oralarda gidip boy göstermeyi tercih ediyoruz. Bir de gittiğimizde pazarlara dair çok şey öğreniyoruz. Yani Amerika'da bu işin nasıl yapıldığını ve aslında bizim Amerika'nın ne kadar önünde olduğumuzu, dolayısıyla Amerika'ya girme hayalini çok da ötelemememiz gerektiğini gördük örneğin. Bu fuara gitmemiş olsaydık bunu göremezdik ve bu hamleyi yapamazdık. Şimdi o fuardan close etmeye yakın olduğumuz birkaç tane deal var. Yani daha fuar biteli 2 ay olmadı ve enterprise seviyede deal close edebilecek noktaya geldik neredeyse. Demek ki gitmek gerekiyormuş abi. Gitmeyince olmuyor.
Aynen. Süper. Şimdi sizin hani Singapur bölgesi yani işte o Güneydoğu Asya bölgesi ve aynı zamanda işte Arap Yarımadası bölgesinde zaten bildiğim kadarıyla temsilcileriniz, işte çalışanlarınız, partnerleriniz de var. Amerika'da nasıl durum? Yani Amerika'da nasıl ilerliyorsunuz? Bizzat gittiniz. Tamam ama geri dönünce nasıl ilerliyor? Yani orada bir distribütör, partner ya da işte bir işte country manager gibi birisi var mı? Orada hani nasıl bir konumlanma ile başladınız yola?
Abi bizim aslında temelde iki tane kanalımız vardı. Bir tanesi bizim growth dediğimiz ekibin doğrudan kendi satışını yapmaya çalıştığı. İkincisi de partnership dediğimiz aslında lokal resellerleri bulup onları enable etmeye çalıştığı bir dünya. Ama şimdi next step olarak country manager arayışımız var. Hollanda, İngiltere, Singapur'da. Şimdi Amerika'da da dördüncüyle işte Amerika'ya gidip döndükten sonra onu da ekledik listemize. Bunları da mümkünse, ki mümkün görünüyor şimdiye kadar, rakiplerimizden transfer ederek yapmayı düşünüyoruz. Hollanda'da biriyle el sıkıştık. Amerika'da da biri bize approach etti. Yani billion dollar'lık bir rakip var. Rubicon. Onların senior bir satışçısı bizle çalışmak istediğini söyledi gibi gibi. Yani dolayısıyla biz doğru transferleri yapabilirsek lokal olmayı ve orada lokal gerçekten hissede doğru networkle çalışmayı hackleyebiliriz gibi düşünüyoruz. Bakalım şimdiki step o.
Süper. Çok güzel. Yani aslında yine öyle country manager olmadan da yapılabiliyor ama tabii öyle birisi olursa çok daha böyle emin adımlarla daha geniş etki yaratarak ilerlemek ve işte o partnershipleri falan da sonuçta kurmak çok daha kolay ve verimli olacak. Umarım hani aradığınız kişileri bulursunuz bu şekilde. Diğer bölgeleri de yayılmaya devam edersiniz. Ben şimdi kısaca notlarıma bakıyorum. Belki şeyden biraz bahsedebiliriz. Hani genel olarak bu sizin iş modelindeki dünya genelinde ve Türkiye'de hani nasıl bir gelişme, ilerleme var? Mesela yine şeyden konuşmak istiyorum. Pandemiyle birlikte birçok konuda farklılığımız değişti. Mesela evde daha çok vakit geçirdik. Belki atıklara yönelik bilinç de değişti. Aynı zamanda işte mesela bu yaz oldukça sıcak ve hani böyle tüm dünyada yangınların falan oldu. Yani birçok küresel ısınmayı böyle birinci elden bize hissettiren olay yaşandı. İşte Marmara Denizi'nde çıkan hani böyle kirli kir gözümüzün önünde yer aldı falan gibi bir sürü konu oldu. Hani bu sizin pazarda atık yönetimini hani dijitalleştirme ve dönüştürme aslında. Yani bu atık yönetimi biraz daha geleneksel bir sektör olduğu için biraz daha geriden geliyordu belki. Ama şu an yani benim tahminim böyle bir atağa geçmiş olabilir mi? Nasıl oradaki durum hani şey olarak dijitalleşmeyi, onu hani adoption olarak nasıl gidiyor?
Kesinlikle birincisi bu COVID, bu atık yönetimi sektörünün elzem oluşunu, kritik oluşunu biraz kanıtladı. Göz önünde bulundurmuyorduk bu sektörü ya da bunun önemini biraz belki unutuyorduk. Bizim için iyi de oldu açıkçası. Çünkü böyle bir masaya oturduğunda değerli bir şey yaptığını artık karşındaki de anlar duruma geldi. İkincisi devletler ya da devletler üstü organizasyonlar bu konuyu yine de sahipleniyordu ama daha fazla sahiplenir olmaya başladılar. İşte üst üste gerçi zamanları örtüştü, tam birbirini sebep sonuç ilişkisiyle bağlamıyorlar ama işte Avrupa Birliği'nin Green Deal'ı ya da şimdi Amerika'da çok fazla konuşulan şey derler. Yani üreticinin atığın sorumlusu olmasını bağlayan EPR denen bir şey var. Extended Producer Responsibility diye geçiyor. Gibi hani aslında böyle drive force'ları böyle tepeden konuşmaya başladık ve bunlar hızlı hızlı geliyor. İşte Türkiye'de keza sıfır atık konusu çok konuşuluyordu. Şimdi depozito konusu gündemde. Paketleme atıklarını aslında iyi yönetebilmek adına birçok farklı yerde birçok farklı proje çıkıyor. Bu bir nasıl diyelim, farkındalık, eğitim, davranış değişikliği gerektiren bir elde bunlar. Bir tarafta da bu işin teknolojisi olmazsa olmaz. O yüzden biz bir yandan bu işin teknolojisini anlatmaya, penetre ettirmeye çalışırken bir taraftan da bu farkındalığı artırmaya çalışan hamleler yapıyorduk. Bundan sonra daha da fazla yapacağız ve daha çok kişinin dikkatini çekmeye başladı. Yani artık ne bileyim işte annemle konuşurken de günlük gündemimizin bir parçası olabilir duruma geldi aslında. Bu çok iyi. İyi diyorum çünkü bir şeyler değişecek. Ama bir yandan da kötü. Keşke bu kadar kötü duruma gelmeden yapmış olsaydık ama neresinden dönsek kârdır.
Aynen, aynen öyle. Yani umarım bu bilinçlenme daha da artar. Mesela şeyden bahsettin, sıfır atığı biliyordum da mesela depozito. Ben şey hatırlıyorum, işte cam şişeler eskiden depozitoyla geri döndürüyordu. Bazı markalarda hala var ama birçoğunda artık yok. Birçok şeyi pet şişede içiyoruz. Hani gerçekten insan üzülüyor yani. O susadığında bir pet şişeyle su almak bile. Ya ne yapacağım bu şişe işimde hani şey oluyor. Zaten geri dönüşüm de biraz sıkıntılı Türkiye'de. Orada hani şu an bir gelişme var mı? Siz de sanırım bir kısmından dahil oluyorsunuz bu yeni geliştirilen depozito projesine Türkiye'de.
Ya şöyle abi, yani sonuçta birkaç yıldır diyelim en azından bu konuya kafa yoran, dünyada bu işin nasıl ilerlediğini bilen ya da kimi yerlerde böyle en iyi örnekleri çıkarmaya çalışan, kimi yerlerde bunun bir paydaşı olan bir şirket olarak sağ olsunlar bizim de fikrimizi soruyorlar son birkaç yıldır. Biz de naçizane önerilerimizi, fikirlerimizi, nerelerde ne olduğunu, bunun Türkiye'ye nasıl uygulanabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki karar verici organizmalara diyelim. Şu anda işte Türkiye'de çevre ajansı kuruldu. Çevre ajansının yönetimine biz de bu işin teknolojiyle nereye götürülebileceğini, nerelerde nasıl kısıtlar olabileceğini, bunun merkezi şekilde nasıl yönetilebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Yani işte Malezya'da bambaşka bir örneğimiz var. Singapur'da bambaşka, İsveç'te bambaşka örnek. Bizim Türkiye'de bize uygun bir örnek çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz de burada bunun içinde çalışıyoruz. Günün sonunda iyiye gitsin diye. Hiç kolay bir şey değil. Kolay olmayacak. Biraz uzun süre de alacak. Ama umarım faydalı bir şey olacak diye hayal ediyorum. Bizim de hani şey denir yani bir küçücük bile katkımız olursa ne mutlu bize. Bir yandan da mutluyuz tabii ki. Bu noktalarda bizim fikrimize de danışılıyor artık. Demek ki bir noktaya bir şeyler gelmiş gibi. Umarız güzel şeyler, sonuçlar çıkar.
Evet, ben de yani böyle sabırsızlıkla bekliyorum. Mesela işte Almanya'ya gittiğimizde ya da işte Avrupa, herhangi bir Avrupa ülkesine gittiğimizde genelde görürüz işte markette böyle şişe depozito, hani karşılığı böyle bozuk para veren şeyler olur, direkt otomatlar. Hani umarım günün birinde biz de bunları hani kullanabilir hale geliriz. Markete şişelerimizi götürürüz falan.
Orada hatta şöyle de söyleyeyim ya, tabii ki olabilirse, yani bu bizim dışımızda bir şey ama biz o işin hani fişinden, bozuk parasından değil, bu işi artık
evet.
Yani telefonlarda dijital hale getiriyor olmamız lazım. Hayal o. Bunun feasible olduğu bir senaryo ortaya çıkarsa hakikaten o şekilde dönmesi gerekiyor. Yani şunu da farkındayız, günün sonunda bu tek kullanımlık plastikler vesaireler bir şeyler scale ettikçe finansal olarak ve lojistik olarak daha iyi. Diğerleri daha zorlu. Bu böyle bir trade-off haline geliyor abi. Bir tarafta işlerin büyümesi, bir tarafta dünyanın, daha doğrusu insanlığın devam edebilmesi gibi bir şey var. Yani günün birinde oradaki objektifler birbiriyle çatışacak. Ama mecburen sustain etmek zorundayız yani.
Aynen, işte o da anca böyle devletlerin, büyük organizasyonun desteği, teşviği ve belki işte ileride koyacağı önlemlerle ancak olabilir. Diğer türlü.
Kesinlikle regülasyonlar bu konuyu yönetiyor. Avrupa Birliği güzel hamle yaptı. Umarız devamı iyi gelir. Takip edebiliriz, yetişebiliriz. Bakalım, izliyoruz biz de.
Aynen, aynen. Süper. Ben şimdi bir de şeyi de sormak istiyorum. Orayı atlamışım. Notlarım arasında vardı. Şimdi siz aynı anda birden çok ülkeye aslında yayılıyorsunuz, açılıyorsunuz. Yani bu da aslında çok sayıda dil demek. Yani web sitenize de böyle girip bakınca İngilizce, Türkçe, Rusça, İspanyolca, işte Almanca, Portekizce, Fransızca şey bile var. Flemenkçe bile var sanırım. Yani bayağı böyle açıldığınız her ülkenin dilini eklemişsiniz. Hani bu süreci nasıl yönettiniz? Kullandığınız hizmet mi vardı? Yoksa in-house mu yaptınız? Çünkü hakikaten global açılmak isteyen birçok firmanın yaşayabileceği bir şey aslında. Challenge diyebiliriz yani. Çünkü ne bileyim, bir yerini yapayım diyorsun, bir yere eksik kalıyor falan. Hani bunu sistematik bir şekilde şu an nasıl yönetebiliyorsunuz? Yeni bir dili nasıl açıyorsunuz? Ve yani yeni bir içerik eklendi. Her dilde bunun karşılığı oluyor mu? Nasıl yönetiyorsunuz şu an bunu?
Abi öncelikle şunun farkında olduk. Karşımızdaki kitle günün sonunda atık yönetimiyle uğraşan bir kitle. Ve bunların hepsi İngilizce bilmiyor. Bilse de İngilizce iletişim kurmak istemiyor olabilir. Dolayısıyla biz ne kadar İngilizce de bilsek yetmiyor. O yüzden lokal dil kıymetli. O yüzden işte web sitemizi farklı dillere de çevirdik. Aslında aynı diller ürün tarafında da var. Hatta web sitesinde olmayan diller de var ürün tarafında. Şimdi bunu bir yandan bir el yordamıyla denedik. Ekipte farklı diller bilen kişiler el yordamıyla bir şeyler çevirmeye çalışalım dedik. Bu tabii ki bir noktaya kadar oluyor. Böyle şey gibi, hani fake it till you make it gibi. Ondan sonra bu işi gidip gerçekten profesyonel desteğini alıp çevirisini yapıp. Ama o hala yetmiyor abi. Onu fark ettik. Yani orada bir lokal hem de sektörü bilen birileri lazım. Yani şimdi atığa çöp demek, yani doğru seçmek gerekiyor. Yani filo yönetimi mi, kamyon yönetimi mi falan. Şimdi bunların hepsi kritik tercihler oluyor. O yüzden bir yandan da oradaki lokal partnerlerimizi bu işin içerisine dahil ettik. Çünkü doğru kelimeleri seçsinler gibi. Bir de tabii şunu da, şu anda lokal country manager'lar arayışımız da aslında biraz da bu sebepten. Yani orada lokal olmak, oranın kültürünü bilmek. İşte Türkiye'de derler ya, bir çay içmek lazım abi o satışı yapmak için.
Aynen.
Gidip hakikaten İngiltere'de bu sefer İngiliz çayı içmek gerekiyor ya da Hollanda'da başka bir şey yapmak gerekiyor. Şimdi sıra onda. Yani sırayla aslında biz de öğrene öğrene ve yaptığımız işin kalitesini arttıra ilerliyoruz diyelim.
Anladım. Yani aslında country manager'ların işte o kendi bölgesindeki web sitenin de şeyini, aslında bir içeriğini de yönetmesi bir bakıma onun hani görevlerinden, işlerinden biri oluyor yani.
Günün sonunda oraya doğru evrilecek.
Anladım, anladım, süper. Burada diye sanırım şey de yapıyorsunuz değil mi? Diyelim ki ben işte Portekizce browser'dan girdim, otomatik Portekizce'yi açıyorsunuz falan gibi. Orada direkt yani bana uygun dil seçeneğiyle ben direkt içeriği tüketmeye başlayabiliyorum.
Aynen. Yani şey, bu yazdığımız blog postlarda o biraz daha challenge. Henüz o noktaya gelemedik.
Ama evet, blog da çok zor, aynen.
Web sitesi öyle kesinlikle.
Anladım. Blog ama sadece İngilizce mi? Nasıl şu an orada?
İngilizce, Türkçe oluyor içeriklerimiz şu an için. Ama tabii ki lokal gücümüzü arttırdıkça onların da lokal içerikler üretmesini bekleyeceğiz. Ya da orada ekiplerin kurulmasını ve bunları yapıyor olmayı.
Bu çeviri de peki hani profesyonel hizmeti Nereden aldınız? Bir ajanstan mı yoksa böyle Upwork gibi bir yerden mi? Yoksa hani yani tanıdığınız birileriyle mi? Nasıl yaptınız orayı? Çünkü farklı farklı diller var. Her biri için ayrı ayrı mı yaptınız yoksa hani tek bir yerden mi aldınız? O da bayağı bir iş yani.
Evet evet abi, ayrı ayrı yerlerden almak yani günün sonunda şu, dediğim gibi en başında bu işi kendimizce denedik yani ekipteki arkadaşlarla birlikte yapmaya çalıştık ama hani o bir noktaya getiriyor. Ondan sonra bu işin uzmanı kimse gidip ayrı ayrı yerlerle çalıştık. Hatta yani şunun da farkındayız yani Portekiz, Brezilya hedefinse gidip bu ülkelerin büyükelçiliklerinde, ticari ateşelerinde biz kimle çalışabiliriz diye sorduğunda sana cevap verebilecek insanlar var. Görevleri bu zaten. Çünkü bir şirket onların ülkesinde iş yapmaya çalışıyor. Onlar da seve seve destek oluyorlar. Kanal açıyorlar sana. Dolayısıyla aslında bence oralara soru sorup cevap almak güzel oldu yani.
Evet, doğru, şimdi hatırladım. Bahsetmiştin sanki daha önce de konferansta da konuşmuştuk. Hatta işte Ankara'da bulunmanın öyle bir avantajı da hani. Çünkü tüm büyükelçilikler Ankara'da. İşte ne bileyim İstanbul'da da tabii konsolosluklar falan var ama bizzat bile gidebilirsin yani. Yani böyle çok şey durumlarda.
Yani şey, fiziksel olarak gitmedik tabii ki ama bu belki iş yapış şeklini etkiliyor olabilir. Yani biz buna ne bileyim aklımıza gelmezdi belki de. Günümüzün içerisinde herhangi bir büyükelçiliğin önünden geçmiyor olsaydık.
Aynen.
Aklımıza gelmezdi muhtemelen.
Aynen, İstanbul'daki, İzmir'deki girişimlere buradan hani bir hatırlatmış olalım yani böyle bir seçenek
evet,
olduğunu.
Bu evet, belki birileri için kapı açar, güzel olur.
Aynen, aynen öyle. Süper. Ben şimdi bir de şey sormak istiyorum yavaş yavaş hani kapanmadan önce. Senden bir kitap önerisi almak istiyorum. Çünkü senin hani vaktin oldukça sık sık kitap okuduğunu biliyorum. Özellikle sürdürülebilirlik alanında işte girişimci olmak isteyen ya da girişimcilere, yeni girişimcilere yönelik önerebileceğim bir kitap var mıdır?
Abi yani sürdürülebilirlik alanı odağında konuşuyorsak bence Tom Zaki'yi takip etmek güzel. Ben de şansım oldu ki tanışabildim Amerika'ya gittiğimde. Bu TerraCycle'ın kurucusu. Böyle tam bir genius adam. Onun bir kitabı var. The Future of Packaging diye. Güzel bir kitap hazırlamış bence. Hakikaten hem öğretici hem vizyon veren. Dolayısıyla önerebilirim. Overview olması açısından böyle bir perspektif verebilir. Henüz bitirmedim ama bir tane daha elimde. Bu Ron Gönen diye bir adam. Onunla da tanışma şansımız oldu New York'ta. Waste Free World diye başka bir kitap aldım. Bu adam da The Closed Loop Partners diye bir fonun kurucu ve yöneticisi. Daha öncesinde New York Sanitation Department'ta çalışmış. Daha öncesinde Waste Management'a bir çözüm üretmeye çalışmış falan filan. Hani böyle bu alandan gelmiş, teknolojisini de bilen. Yani dolayısıyla böyle hem sustainability hem teknolojiyi bir potada eritmeye çalışmış kişilerin kitapları. Bu açıdan onları önerebilirim.
Tamamdır. Süper. Ben bu iki kitabı da ve aynı zamanda bu iki kişinin varsa işte Twitter ya da web sitelerini de eklerim. Hani oradan da merak edenler takip ederler. TerraCycle'ı ben de duymuştum bir yerlerden. Bayağı herhalde yeni bir değil değil mi? Bayağı bir yani en az bir 10-15 yıllık bir şirket sanırım değil mi TerraCycle? Belki de daha fazla.
TerraCycle aynen. 20 yıla yakın muhtemelen abi. Şimdi biz işte onlarla İngiltere ve Amerika'da çalışmaya başlıyoruz. Oralar güzel giderse 20 küsür ülkedeler. Hepsine geçeceğiz. Dolayısıyla orada da güzel bir şey olacak gibi, iş ilişkisi olacak gibi görünüyor. Biz de buradan biraz ilham aldık. Bakalım becerebilirsek bu süreçte öğrendiğimiz şeyleri bir kitaba dönüştürsek mi diye de bir hayalimiz var. Bakalım.
Belki süper olur.
Bir sonraki podcast'te bizim de böyle bir kitabımız var diye öneririz.
Aynen, umarım hani böyle bir şey. Aynen, bir başka bölümde podcast'te kitabın duyurusunu yaparız. Hatta böyle işte dinleyenlere dağıtırız falan, çok güzel olur.
Çok sevinirim. Ya başarabilirsek, böyle bu şimdilik bir hayal tabii ki.
Süper, süper, çok güzel bir hayal. Son olarak da ben sana şeyi sormak istiyorum. Senin eklemek istediğin, duyurmak istediğin bir şey var mıdır? Mesela web sitenize girdim, LinkedIn'de de baktım. Bayağı bir iş ilanı var. Belki bunlardan duyurmak istediğin olabilir. Ya da hani başka bir duyurun, çağrın varsa hani onları alabiliriz.
Abi valla söylediğin çok iyi oldu. Hakikaten çok fazla açık pozisyonumuz var ve mümkün olduğunca hızlı ekibi büyütmenin derdinde, telaşındayız. Ve her alanda da ihtiyacımız var. Yani ürünün tasarımından, geliştirilmesinden, yönetimine ya da işte satışına, partnership'ine, marketingine gibi. Dolayısıyla hem web sitemizdeki kariyer sayfamızdan hem de LinkedIn'deki ilanlarımızdan ilgilenen olursa, bir tanıdığı olan olursa, bize erişebilirse çok sevinirim. Çünkü ya bence güzel, anlamlı bir iş yapıyoruz ve bu dünyanın büyük problemlerinden birini global seviyede çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan da bu işi dünyada en iyi yapanlar arasında yer almanın derdindeyiz. Hatta bunu biz değil, artık müşteriler de ya da pazardaki sözü geçen insanlar da söylemeye başladı. Şey, How Google Works diye bir kitap var, duymuşsundur. Orada şeylerle, yani A plus insanlar A pluslarla, işte B'ler C'lerle çalışmak ister. Biz A pluslardan bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kıymetli bizim için bu ekip. Varsa ilgilenen, bizim de çorbada tuzumuz olsun diyen, biz keyifle birlikte çalışmak isteriz.
Tamamdır, süper. Ben bu linkleri de paylaşırız. Zaten arada sizin ilanlardan da koyuyoruz bizim ilanlar sayfasına. Sizin kariyer sayfasının da linkini podcast notlarına ekleriz. Bu arada remote çalışıyorsunuz tamamen artık.
Evet, evet.
Onu da belki belirtmek lazım. Hani Ankara'dan bahsettik ama aslında hani sadece Ankara'ya şu an bağlı durumda değil. Merkez Ankara olsa da aslında herhangi bir yerden.
3'te 1'i Ankara dışında abi şu anda. 3'te 2'si Ankara'da. Ama hani Ankara'da olanlar da evden çalışabiliyor. Dolayısıyla o konuda bence ekip olarak çok iyi oturttuk bu çalışma sistemini. Herkes şu anda istediği yerde, istediği şekilde çalışıyor.
Süper, süper. Çok güzel. Çok teşekkürler Umutcan. Umarım güzel haberlerinizi almaya devam ederiz. Bunları duyurmaya devam ederiz. Bir sonraki oturumda artık diyelim, artık kitap duyurusu mu olur, yeni bir ürün duyurusu mu olur? Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler abi konuk ettiğin için. Görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.